İnsan ve Davranışı Doğan Güzeloğlu 24. Kaset B Yüzü Sayfa 465 7. Alkolün kullanıldığı zaman Alkolikliğin ölçülerinden biri de gündüz alkol alınmasıdır. Gündüz alkol alan kimselerin büyük çoğunluğu alkoliktir. Bu kişiler belirli bir düzeyde alkol alarak gündelik hayatlarını bir süre daha ve bir ölçüde aksamadan sürdürebilirler. Yan başlık Fatal alkol sendromu. Kadınlar hamileyken alkollü içkileri sık sık kullanırlarsa, fetüs devresindeki bebekleri alkol olumsuz yönde etkiler. Bu etkilerin tümüne fatal alkol sendromu adı verilir. Hamileliğin ilk ya da son 3 ayında yoğun içki içilirse fetüs için zararlı olur. Ne kadar içildiğine bağlı olarak bu devrede çocuk düşürme, gelişimin durması, yüz yapısında bozukluklar ve zeka geriliği ortaya çıkar. Hamile kadınlar için zararsız içki düzeyi var mıdır? Araştırmacılar bu konuda belirli bir miktar vermemektedirler. Hamile kadınların içki içmemesi şimdilik izlenecek en emin olarak görünmektedir. Yan başlık Alkolizmin nedenleri. Alkolizmin nedenlerinin biyolojik ve psikolojik olarak iki grupta inceleyebiliriz. Biyolojik faktörler. Alkolizmin kalıtımla ilişkisi olduğuna dair destekleyici veriler vardır. Alkoliklerin yakın akrabalarının %15 ve %25'i alkoliktir. Normal ailelerden gelen kişilerde bu rakam %3'tür. Alkolizmin belirli aile üyelerinin yaygın olduğu iki biçimde yorumlanabilir. Ya biyolojik faktör yani kalıtım alkolizmin nedenidir ya da çocuğun büyüdüğü ailesel çevrede alkolik kişilerin bulunması yeni yetişenlere kötü örnek olur ve öğrenme yoluyla alkolizm aile içinde sürer. Bu iki faktörden hangisinin kuvvetli olduğunu bulabilmek için özdeş ikizler üzerinde yapılan araştırmalara bakılır. Özdeş ikizler üzerinde yapılan araştırmalar kalıtım faktörünün önemli olduğunu gösterir. Özdeş ikizlerden biri alkolikse diğerinin alkolik olma ihtimali %54'tür. Halbuki özdeş olmayan farklı yumurta ikizlerinde bu olasılık hemen hemen yarı yarıya düşer. Başka bir deyişle %28'dir. Sayfa 466. Başka bir araştırmacı evlat edinme yoluyla bebekken ev değiştiren çocuklar üzerinde incelemeler yapmıştır. Evlat edinilen çocuk biyolojik bakım babasını görmediği ve onun etkisi altında yetişmediği halde eğer biyolojik babası alkolikse kendisinin alkolik olma ihtimali %18'dir. Babası alkolik olmayan ve bebekken evlat edinilen diğer çocukların ancak %5'i alkolik olmuştur. Bu rakam erkek çocuklar için geçerlidir. Kızlar için genetik faktör zayıf hatta hemen hemen hiç etkisizdir. Psikolojik faktörler. İnsanlar niçin içki içerler? Bu sorunun cevabı genellikle içki insana rahatlık verir, bir süre günlük gerginlikleri ve dertlerini unutturur, onun için içki içilir biçimindedir. Bu görüş deneysel olarak teste tabi tutulmuştur. Tucker, Washinish, Sobel ve Maestro adındaki 4 araştırmacı, sosyal yaşamlarından normal olarak içen iki grup deneyi farklı stres koşullarına koymuşlardır. Gruplardan biri düşük düzeyde stres getiren bir ortama, diğeri ise yüksek stresli bir ortama konmuştur. Daha sonra her iki gruba içki içme imkanı verilmiş ve yüksek stres koşulu altında çalışan grubun, düşük stres koşulu altında çalışan gruptan 4 kat daha fazla içtiği gözlenmiştir. Fakat stres, elektrik şokunun kuvvetini yükseltmek olarak tanımlandığı zaman içki içme davranışında bir artma gözlenmemiştir. Bu konuyla ilgili araştırmalar gözden geçirildiğinde şu önemli nokta ortaya çıkar. Gerçekte stresin derecesi ve stresin ortadan kalkması önemli değildir. Deneklerin inancı en önemli etkendir. Birey alkolün stresi ortadan kaldıracağına inanıyorsa stresli zamanlarda içkiye sarılır. Gerçekte alkolün stresi ortadan kaldırıp kaldırmaması önemli değildir. Araştırmanın ortaya çıkardığı önemli bulgulardan biri de erkek ve kadınlar arasındaki farklardır. Kadınları alkolik olmaya iten nedenler erkeklerinkinden farklıdır. Daha doğrusu kadınlar erkeklerinkiyle kıyaslandığında daha farklı türden streslere alkolün yardımcı olacağına inanırlar. Duygusal yönden sıkıntılı anlar, duygusal yalnızlık ve çevrenin değişik beklentilerinden oluşan sosyal baskı kadını içki içmeye yöneltir. Ayrıca kadınlar çevredeki kötü davranış modellerinden daha fazla etkilenirler. Kız çocuğu ailesinde ve yakın çevresinde içki içen varsa bu kişiyi örnek alır ve taklit yoluyla içkiye başlar. Erkeklerde biyolojik faktörler önemli rol oynarken kadınlarda psikolojik faktörler daha ön plana geçerler. Araştırmalar şu gerçeği de ortaya koymuştur. Alkolizm üzerinde araştırma yapılan bütün toplumlarda erkek alkoliklerin oranı kadın alkoliklerden birkaç defa daha yüksektir. Gelecek bölümde tedavi yollarını incelerken alkolizme yeniden döneceğiz. Alt ana başlık 11. Psikoseksüel bozukluklar. Nedeni psikolojik olan cinsel davranış bozukluklarına psikoseksüel bozukluklar adı verilir. Burada psikoseksüel bozukluklardan üçünü ele alacağız. Teşhir, ızı tecavüz ve psikoseksüel tutuklular. Sayfa 467. Teşhir. Ekzibisyonizm. Teşhir bozukluğu en sık 18-28 yaşları arasında erkeklerde gözlenir. Teşhir hastalığı olan erkek, sertleşmiş penisini yolda, tren istasyonu gibi kalabalık yerlerde karşıdan gelen bir kadına gösterirken, ya bu sırada ya da hemen sonra mastürbasyon davranışında bulunur. Bu kişiler hiçbir zaman kadınlara saldırmazlar ve karşıdaki kadının teşhir sonucunda ne kadar şok olur ve tepki gösterirse o kadar hoşlarına gider. Hastalık hakkında bilgilerimiz polis yakalanan teşhircilerle yapılan mülakatlardan gelmektedir. Teşhirciler daha sonra ızı tecavüz eden kişiler haline gelirler mi sorusu psikologları düşündürmüştür. Ve bu konuda uzunlamasını yapılan araştırmalar bu soruya hayır cevabını vermiştir. Bu kişiler hiçbir zaman saldırgan duruma geçmezler. Değişik psikolojik yaklaşımlar bu hastalığın nedenini değişik etkenlerde aramıştır. Psikoanalitik görüşe göre teşhircilik kastrasyon korkusuna yapılan bir tepkidir. Bazı psikologlar teşhircilerin erkek olarak kendilerine güvenleri olmadığını ve teşhircilik yoluyla dolaylı olarak kendi erkeklerini kanıtladıklarını söylerler. Bazı öğrenme psikologları kişinin geçmişinde cinsel ödüllendirilmenin ancak başkalarını şoke ederek gerçekleştiğini, bu yüzden teşhir yoluna giderek aynı türden pekiştirme aralıklarını ifade eder. Hiçbir yorum biçimi deneysel olarak kanıtlanmış değildir. Yan başlık, ırza geçme, tecavüz. Irza geçme, ileri endüstri toplumlarının özellikle de Amerika'nın ciddi problemlerinden biridir. Ülkemizde ırza geçme toplumsal bir sorun boyutunda değildir. Buna karşılık Yanda ve Clank Hamill 1968 ile 75 yılları arasında Amerika'da ırza geçme olaylarının %80 arttığını bulmuştur. Bu yazarlara göre Amerika'daki gerçek ırza tecavüz sayısı polis tutanaklarının gösterdiğinden 5 kat daha fazladır. Çünkü tecavüz edilen kişilerin çoğu adlarının polis dosyasına geçmesini istemezler. Polise gelen olayların %50'sinde erkek tecavüz ettiği kadını tanımaz. %10'unda kadın aile üyelerinden biridir. Irza tecavüz olaylarının çoğu daha önceden düşünülmüş ve planlanmıştır. Çok ender hallerde kontrol altına alınamayan bir ani bir dürtünün etkisiyle ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar irza tecavüz eden kişileri 4 kategoriye ayırırlar. 1. Saldırgan tipler. Bu kişiler kadınlardan nefret eden kişilerdir ve nefretlerini ırza geçme biçiminde ifade ederler. 2. Amoral tipler. Bu kişiler biraz aşırıda gözden geçireceğimiz sosyopatik kişilik yapısına sahiptirler ve kadını bir cinsel nesne olarak görmenin ötesine geçmezler. Kendi davranışlarının sorumluluğunu hiçbir zaman anlamamışlardır. Özellikle alkolün etkisi altında ırza tecavüze yatkın hale gelirler ve cinsel yönden çekici buldukları kadına başka hiçbir sorumluluk duymadan saldırıda bulunurlar. 3. Çift standartlı tipler. Bu kişiler biraz açık saçık giyinen ve neşeli hareket eden kadının ırzına tecavüz edilmesinde bir sakınca bulmazlar. Kaşınmasa böyle giyinmezdi, besbelli ki istiyordu düşüncesiyle hareket ederek cinsel saldırılarını akla uygun biçime sokarlar. Tecavüz edilen kadın mahkemeye çıktığında sanığı savunan avukatların kanıtlamak istedikleri en önemli nokta kadının erkeği tahrik ve teşvik ettiğidir. Bunu kanıtlayabilirlerse erkeğin ırza saldırısı normal bir davranış olarak gözükecektir. 4. Erkekliğini kanıtlamaya çalışan tipler. Rada bazı erkeklerin kendi erkeklerini kanıtlamak için ırza tecavüzde bulunduklarını söyler. Bu kategoriye giren erkekler utangaç ve çekingendirler ve aynı zamanda etrafa kendinden emin bir erkek görünümünü vermeye çalışırlar. Yan başlık. Psikoseksüel tutuklular. Psikoseksüel tutukluklar kadında soğukluk ve erkekte yetersizlik biçiminde kendini gösterir. Masters ve Johnson, insan cinsel davranışının laboratuvarda denetlenebilen koşullar altında ayrıntıları inceleyen bilim adamlarının başında gelirler. Onların araştırmalarına göre normal cinsel davranım 4 aşamadan oluşur. 1. Cinsel arzular ve hayaller. 2. Cinsel heyecanlanma. Bu aşamada zevk alma duygusunun yanı sıra erkeklerde penisin sertleşmesi, kadında vajinanın sıvı salgılaması gibi bedensel değişimler yer alır. 3. Orgazm. Başka bir deyişle cinsel heyecanın en yüksek noktasına ulaşarak enerjinin boşalması. 4. Dinlenme, orgazm sonrası rahatlama ve gevşeme. Psikoseksüel tutukluk ilk 3 aşamanın birinde veya birkaçında oluşan ket vurmadan doğar. Ket vurma sonucu cinsel davranım normal gelişimini tamamlayamaz. Kadınlarda ket vurma, vajinada sıvının oluşmaması ve cinsel heyecanlanmayla ortaya çıkan diğer genital değişikliklerin olmaması biçiminde kendini gösterir. Bazı kadınlar orgazma erişemezler. Erkeklerde tutukluluk, penisin sertleşmemesi veya erken boşanma biçiminde kendini gösterir. Psikoseksüel tutukluluğun altında ne gibi faktörler vardır? Gerek Masters ve Johnson, gerekse bazı başka yazarlar, etkinlik kaygısını cinsel davranışı tutukluluğun temelinde görürler. Birey cinsel ilişkide etkin olabileceğinden şüphe etmeye başlar ve şüphe kaygıya yol açar. Kaygı, yukarıda sözünü ettiğimiz 4 aşamadan ilk üçünden birine veya birkaçına belirli noktalarda ket vurur. Bilişsel, davranışsal yaklaşım adı verilen ve insanın beklenti ve algılama biçimine önem veren psikoterapi türü, bireyin bu aşamada zihninden tekrar ettiği düşüncenin önemli bir etkisi olduğunu kabul eder. İnsanın benlik bilinciyle ilgili ifadeler, bir tür kısır döngü yaratarak o bireyi bağlar. Örneğin erkek, penisim sertleşmez ve cinsel ilişkide bulunamazsam, bu kadın beni erkek olarak görmez ve benimle de bir daha buluşmak istemez düşüncesini zihninde sürekli tutarsa, bu düşünce zamanla onu daha da kaygılandırır ve gerçekten erkeğin penisi sertleşmez. Buna benzer türden düşünceler, kadının zihninden geçiyorsa, onun kaygısı artar ve kadın cinsel ilişkide tutukluk gösterir. Bireylerin cinsel sorunları çoğu kez onların eşleriyle kurdukları ilişkinin türünden kaynaklanır. Gerçek kişiliğini ve arzularını sürekli karısından saklamak durumunda olan bir koca, cinsel arzularını ve cinsel fantazilerini karısına söyleyemez. Çünkü karısının bu arzu ve fantazileri normal dışı bulacağını ve kendisini kınayacağını düşünür. Kadın ise kocasının kendisine saygı duymadığını, bir sevgi ve anlayış içinde değil, bir cinsel nesne olarak sırf kocasının tatmini için kullanıldığını düşünür ve bu duygularını kocasına söylemekten çekinir. Böyle düşünce duyguları kocasının anlayamayacağını düşünür. Bu çift eninde sonunda bu sorunlarla karşılaşır ve bu sorunlar ikisi arasındaki ilişki sorunları çözümlenmedikçe ortadan kalkmaz. Bu yüzden seks terapisi genel psikolojik terapinin bir parçası olarak ele alınır ve insanın yaşamının her yönünü kapsar. Alt ana başlık 12. Kişilik bozuklukları. Herhangi bir kimsenin davranışları toplum düzenini bozucu mahiyette olup çok sayıda kişiye zarar verdiği halde birey bir suçluluk ve pişmanlık hissi duymazsa bu bireyin kişilik bozukluğu gösterdiği söylenir. Bu kategoriye sık sık suç işleyip hapse giren, çocuklara tecavüz etmek gibi normal dışı cinsel davranışlar gösteren kişiler girer. Ayrıca esrar ve kokain alma tutkunluğu geliştiren kişilerin çoğu bu kategoriye dahildir. Kişilik bozukluğunu teşhis etmek kolay değildir. Önce kişinin davranışının topluma zararlı olduğunu bilip bilmediğini, daha sonra bu davranışından kişinin suçluluk ve pişmanlık duyup duymadığını saptamamız gerekir. Bazı kişiler suç işlerler ve yakalandıktan sonra gerçekten pişman olduklarını ifade ederler. Sayfa 270. Bu kişiler gerçekten pişman mıdır yoksa cezadan kurtulmak için mi böyle ifadede bulunurlar? Bu konuda karar vermek zordur. Ne var ki, bireyin suç teşkil eden davranışı ve bu davranışla ilgili duygusu saptandıktan sonra kişilik bozukluğunu teşhis etmek zor değildir. Bu kişilerin en belirgin özellikleri davranışlarını ne gibi sonuç getirdiklerini aldırmamaları, kime ne zarar verdiklerini umursamamalarıdır. Yan başlık, antisosyal kişilik. Kişilik bozukluklarından üzerinde en sık durulanı psikopat ya da sosyopat adıyla bilinen antisosyal kişiliktir. Araştırmalar bu kişilik bozukluğunun 5-6 yaşlarında kendini göstermeye başladığını gösterir. Sosyopat tamamıyla bencil, kendi çıkarlarını ve o andaki zevkinden ve duyumundan başka hiçbir şey düşünmeyen bir kişidir. Hiç kimse bir bağlılık ve sorumluluk göstermez. Bu kişiler aklına geldiği gibi hareket eden kimselerdir ve engellenme tahammülleri yoktur. Hiçbir kural ve yasa tanımadan hemen bencil davranışlarını ortaya koyarlar. Yaptıkları davranışın sonucunda başkalarının ne büyük zararlara girdiği, kendilerine gösterildiği zaman katiyen suçluluk ve pişmanlık duymazlar. Verdikleri cevap, dünyanın düzeni bu, büyük balık küçük balığı yutar, herkes gücünün yetebildiğini kazıklıyor, ben de gücümün yettiğine vuruyorum, olur. Bu kişiler çok çabuk sıkılırlar ve sürekli heyecan ararlar. Sürekli heyecan arayış onları tehlikeli davranışlara iterler. Gerçek yaşama dayalı bir TV dizisinde izlediğim şu olayı unutamıyorum. Amerika'nın Florida eyaletinde 10-14 yaşları arasında 5 erkek çocuk her hafta bir kediyi yakalarlar. Evlerinin ötesindeki ağaçlığa götürüp beyzbol sopalarıyla kediye vurarak onu kanlı bir et yığını haline getirirler. Her hafta bir çocuk kediye vurarak onu öldürme görevini üstlenir. Daha sonraki haftaların birinde kediyi sopa darbeleriyle parçalayarak öldüren çocuk diğerlerine ne zevkli değil mi derken kendi aralarında anlaşmış diğer 4 erkek çocuk onun kafasını sopayla vurmaya başlar. Sopayla vurulan çocuk haykırarak kaçmaya çalışır ancak diğerleri yetişir ve sopa darbeleriyle aynı kediye yaptıkları gibi onu da vurmaya devam ederler. Ölmekte olan çocuk ancak duyulan bir sesle niçin sorusunu sorduğunda diğerlerinin yüzlerinde bir gülümseme ile çünkü çok zevkli cevabını verir. Ve çocuk bir et yığını haline gelinceye kadar darbelerine devam ederler. Daha sonra ceset bulunur ve yerel polis işin içinden çıkamadığı için FBI görev alır. Birçok incelemeden sonra bu 4 erkek çocuk yakalanır ve mahkemeye çıkarılır. Bütün toplum hayret içinde kalmıştır çünkü hiç kimse bu çocuklardan böyle bir davranışı beklememektedir. Normal zekalı psikopatların önemli özelliklerinden biri kendilerini kolaylıkla sevdirebilmeleridir. Zeka derecesi yüksek olan psikopat kolay kolay yakalanamaz. Yakalandığı zaman herkes bu kimseden böyle bir davranışı beklemediğini ifade eder. Zeka derecesi düşük olan psikopatlar ise kolayca bilinirler ve yakalandıkları zaman hiç kimse hayret etmez. Sayfa 471. Amerika'da hapis cezasıyla cezalandırılan suçların %50'sinin sosyopat veya psikopat olduğu bilinmektedir. Bu kişiler üzerinde yapılan araştırmalar göstermektedir ki zeka derecesiyle kişinin saldırganlık derecesi arasında bir ilişki vardır. Sosyopatın zeka derecesi düştükçe suç oluşturan davranışının saldırganlık derecesi artmaktadır. Yüksek zekalı sosyopatlar açık saldırgan davranışlarında bulunmazlar. Bu tip insanlar daha örtük yollardan para ve kudret kazanmak için yasal olmayan işler çevirirler. Bunlardan bazıları hiç yakalanmadan büyük bir servet kazanabilir. Güçlü siyasal mevkilere ulaşır, zarar verdikleri insanların acı ve sefaleti onların umurunda bile değildir. Bir toplum demokratik düzenden uzaklaşıp totaliter düzenle idare edilmeye yönelince, ordu veya kudreti elinde bulunduran tek parti içinde sosyopat kişiliği olanlar, diğerlerine nekati ederek zamanla icra mevkiine geçerler. Hitler ve Stalin böyle tiplere örnek olarak verilebilir. Normalin altında zekası olanlar büyük bir ihtimalle gösterdikleri saldırgan davranışlar sonucu erken yaşta öldürülürler. Sosyopatlığın altında yatan nedenler nelerdir? Araştırmalar kılıtımın bir faktör olabileceğini göstermektedir. Fakat kılıtımın etkisini şizofreni, duygusal bozukluklar ve alkolizmde görüldüğü kadar kuvvetli değildir. Sandulko, sosyopatların EEG beyin dalgalarının normal kişilerinkinden farklı olduğunu gözlemiştir. Bu faktörün altında yatan faktör ne olduğu konusunda henüz bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Belki de temelde genetik bir bozukluk vardır. Sosyopatların büyük bir çoğunluğu erkektir ve onların aile yaşamları incelendiğinde şu özellikler gözlenir. 1. Ana baba çocuğu gelişigüzel yetiştirir. Ne zaman ödül, ne zaman ceza verileceği belli değildir. 2. Babaların çoğu antisosyal davranış gösterirler. Bu tür gözlemler doğal olarak aklımızda kalıtım ve çevre tartışmasını yeniden getirir. Babanın etkisi kalıtımla mı geçer yoksa öğrenme yoluyla mı? Bu soruya şu anda kesin bir cevap verebilecek kanıtlar yoktur. Bu bölümde normal dışı davranışların türlerini ve bu davranışların değişik psikolojik yaklaşımlar içinde nasıl ele alındığını inceledik. Psikolojik okullar normal dışı davranışları anlatımla yetinmezler. Her okul kendi görüşüyle tutarlı bir tedavi önerir. Bir sonraki bölümde bu davranışları tedavi etmek için her psikolojik yaklaşımın nasıl bir psikoterapi önerdiğini inceleyeceğiz. Alt ana başlık 13. Özet. Sosyal etiketleme, birinin davranışını normal dışı ve tehlikeli gördükleri zaman başkalarının bu davranışa bir isim vermelerini ifade eder. Çoğu kez kişiler kendi davranışlarına bir etiket, bir isim verirler. Psikodinamik yaklaşım, normal dışı davranışların altında bilinçaltına yitilmiş, çözülmemiş ilişkilerin var olduğunu kabul eder. Davranışçı yaklaşım, normal dışı davranışların altında öğrenme ve deneyimlerin yattığını varsayar. Sayfa 472. Onlara göre normal dışı davranışlar ve normal davranışlar aynı öğrenme...